Ayrım 16.
Merak etme dedi. Bu sefer iş başka. Hürriyeti hareket ordusu getirmişti. Yani padişah ordusunun bir parçası. Şimdi Anadolu'da ordu yok. Millet, yani başıbozuklar çarpışıyor. İleride ordu kurulursa bu padişah ordusunun bir parçası değil, milletin kendi ordusu olacak. Bu önemli bir fark değil mi? İhsan pek önemli bir fark diyor. Bu seferki harekete millet kendi damgasını ister istemez vuracak. Hem de öylesine kuvvetle vuracak ki bu isteklere göz yummak kimsenin haddi olmayacak. Zaten ters bir gayret işi ancak yavaşlatır. Fakat ortadan kaldırmaz. Fransa'da Napolyon Cumhuriyet'e karşı kahpelik etti de Fransız inkılabı ne kaybetti? Milletin tarihinde saniye hükmünde olmayan birkaç on sene. İşte hepsi bu kadar. Evet. Kamil Bey her şeye rağmen gazetesinden, gazeteciliğinden memnundu. Kimselere sezdirmek istemediği bir gizli gurur bile duyuyordu. Sonra kalbi de ferah. Olup bitenlere bir ucundan karışınca insanlık, erkeklik vazifesinin bugün için çoluğu çocuğu yüzüstü bırakıp Anadolu'ya geçmek olduğunu kestirmişti. Memleket uğruna hapse girmiş bir arkadaşın kahraman karısına yardım ederek vazifesine yapmakta olmasaydı, bu şerefli yürek huzuruna kavuşmamış bulunsaydı, geriye kalan biricik şeref yolunu belki tutamayacak, yani Nermin'le Ayşe'yi yüzüstü, kimsesiz, parasız bırakarak Anadolu'ya geçemeyecek, hiçbir zaman bu kadar kahraman olamayacaktı. Kendi kendine bile pek açıklamak istemediği gerçek buydu. Kolay, tehlikesiz bir mazeretle asıl zor işten kurtulmuştu. İlk zamanlar bu durumdan biraz utandı ama sonra iş bölümü sözünden giderek Ankara'da harekete bu kadarcık bile faydası dokunmayacağı inancına vardı. Hemen hemen %100 rahatladı. Karadayı mecmuasına dört elle sarıldı. Bu da heykelinin getirdiği para ile başlıklar için yeni klişeler yaptırdı. Daha bir sürü de masraf etti. Nedime Hanım faydasız gördüğü bu masrafları yaptırmamak için biraz uğraşmıştı ama bu harcamaların mahpushanedeki kocasını da çocuk gibi sevindirdiğini görünce erkeklerin bazen ne kadar değersiz şeylere önem vererek asıl işi unutur gibi olduklarını, bazı da asıl işe hayatlarını, kadınlarını, çocuklarını bile nasıl hiç duraklamadan feda ettiklerini anlayarak seslenmemişti. Bunlar akıllarına, deneylerine, ölüm ve öldürme yeteneklerine rağmen birer kocaman bebektiler. Saygıyı, acımayı, sevgiyi hak eden yönleri de buradaydı. Nedime Hanım bir cuma sabahı ilk defa Nermin'i görmeye geldi. Her zamankinden başka çok şık bir ipek çarşaf giymişti. Kamil Bey bahçe kapısına doğru misafirini karşılamaya acele acele giderken bu siyah çarşaflı hanımın bu kılıkla idarehanedeki iş arkadaşı değil sahici yengesi olduğunu anladı. Kız kardeşi bulunmayan erkeklerin yengelerine karşı duydukları şımartıcı sevgiyle rahatlandırıcı sevinçle elini uzattı. Neden haber vermediniz? Revani mi yaptıracaktınız? Revani gene yapılacak. Bilmem ki, haber verseydiniz daha iyi olurdu gibi geldi. Nerede hanımlar? Buyurun. Ayşe pek üzülecek. Nedime hanımefendi halasına bir başka türlü görünmek istediğine eminim. Ben bu küçük İspanyolu pek merak ediyorum. Kapıda görünen Nermin'e doğru süratle yürüdü. Sizi rahatsız etmedim ya gelin hanım. Tersine çok sevindirdiniz efendim. Nerede benim Carmen'im? Henüz hazır değil. Yukarı kaçtı. Biraz vahşidir. Aman duymamış olayım. Oğlum için görücü geldiğinden haberiniz yok galiba. Salonda sanki ziyaretin biricik amacı Ayşe'ymiş gibi kız içeri girinceye kadar rahatsız, tutuk bir konuşma sürüp gitti. Ayşe kara gözleri biraz kuşkulu, sıska bacaklarının dikenlerle çizilmiş diz kapaklarını elleriyle gizlemeye çalışarak girdi. Nedime Hanım'ın elini öptü. Sonra gözlerini biraz yumarak bunu İspanyol'da da söyletmişti, alnını öpülmek için uzattı. Ne tatlı şey ya Rabbi. Hayır olur mu hiç? Kucağıma oturacaksın. Bütün esmer kız çocukları gibi üzerinden şirretlik aktığı halde Ayşe hakikatte bir tekir kedi yavrusu gibi yumuşaktı, sokulgandı. Nedime Hanım'a bir an dikkatle, ciddiyetle baktı. Araba ile geldiniz. Ben sizi pencereden gördüm. Öyle mi? Görür görmez tanıdın elbette. Hayır, tanıyamadım. Hiç olur mu? Vapurda beraber değil miydik? Hangi vapurda? Kocaman vapurda. Sizi denizlerden geçirip buraya getiren vapurda. Haydi düşün bakalım. Negro'nun bulunduğu vapur. Nedime Hanım aileyi İspanya'dan getiren şilep yolculuğunu Kamil Bey'den dinlemişti. Ayşe kırpışan gözleriyle hatırlamaya uğraştı. Negro Arap'tı, kapkara. Hayır, siz yoktunuz vapurda. Ben de vardım ama hiç çıkmadım kamaradan. Aklına gelmiyor mu sana kaç kere pasta yolladığımdı? Pastayı siz mi yollamıştınız? Gerçek mi? Ayşe bir şey düşünerek burnunu Nedime Hanım'ın göğsüne sürüp kokladı. Hani siz şeker şeker kokmuyorsunuz? Bunu Fransızca söylemişti. Pastacım adam böyle mi kokuyordu bakalım? İşte gördünüz mü? Foyamı meydana çıkardı. Keşke vanilya sürünseydim. Nermin başını salladı. İn artık. Hanımefendiyi rahatsız ediyorsun. Bırakın. İkimiz de pek rahatız. Beyefendi nasıllar efendim? Saygıları var. İyidirler. Duyunca çok üzüldüm. Kim bilir siz ne kadar acı çekiyorsunuz. Yok mu bir yolu bırakılmasının? Yok. Şimdilik. Vah vah. Sessizlik uzayınca Kamil Bey nedense yalan söylemek zorunluluğunu duydu. Nermin bir kere gitmek istiyor. Ben İhsan Bey'e danışalım diyerek geciktiriyorum. Alışmadıkları için üzülürler. Hiç gereği yok. Siz alıştınız mı? Nermin bunu açık bir üzüntüyle sormuştu. Nedime Hanım karşısındakinin damarına basmayan bir yumuşaklıkla gülümsedi. Elbet, ister istemez. Her gidişte ağlıyorsunuzdur. Nerede? Mapushanede mi? Hayır, ağlamıyorum. İnanmam. Ağlanmaz mı? İlk zamanlar ağlamak ihtiyacını duyuyordum. Hatta birinci, ikinci sefer ağladım. Birkaç kere de çıktıktan sonra ağladım. Peçeyi ömrümde işte o zamanlar sevmişimdir. İnsan peçenin arkasında rahatça ağlar. Sonra alıştım galiba. Bir de düşündüm ki ağlarsam onu daha çok üzerim. Hasta yoklamasına benziyor mu? Aşağı yukarı. Siz bir hastaneye hasta ziyaretine hiç gittiniz mi? Hayır. Öyleyse bakın nasıl. Hastaneye gidenler hele hastalarını bir önceki gidişte biraz ağır bıraktılarsa ya da tehlikeli bir hastalıksa acaba sağ bulacak mıyım diye telaşlı bir korku içinde olurlar. Mapushanede böyle bir tehlike yok. Bilirsiniz ki sıhhatli bir adam sizi bekliyor. Yeni tıraş olmuş, rabıtalı giymiş, güler yüzlü, çünkü sizi gördüğü için mutlu birisi. Bir an düşündü ama hapislik fazla uzar. Siz de biraz dikkatli olursanız gene bir sakatlık fark edersiniz. Hürriyetsizlikle, söz gelimi, kör ya da topal olmanın arasında bir benzerlik var galiba. Sonra saatler iki taraf içinde pek hızlı geçer ya da hiç geçmek bilmez. Oradaki ayrılış başka ayrılışların hepsinden daha zordur. Diğerlerinde oradaki kadar imkansızlık olamaz. Çok bunalırsanız her şeyi göze alır, birlikte gidersiniz ya da birlikte kalırsınız. Böyle bir imkan yoktur cezaevlerinde. Hani hastanelerde insan sıhhatli oluşundan hicap duyar, mapushanede ziyaretçi hür olduğundan utanır. Hastaneden çıkınca insana çoğu farkına bile varmadan şükür ben sıhhatliyim diyen pis, kaba bir sevinç gelirmiş. Belki mapushane ziyaretinden çıkanlar da aynı şeyi hür oldukları için duyarlar. Ama ben şimdiye kadar hiç böyle düşünmedim. Siz ne dersiniz Kamil Bey? Ben sizin kadar güçlü değilim. Bazen hür olduğumu zannederek sevindiğim oluyor. Esir bir şehrin, hatta esir bir memleketin esirlerinden herhangi birisi olduğumu unutuyorum da. İhsan'ın dediği gibi, bir kafese kapatılmış kuşla bir odaya kapatılmış kuşun farkı. İhsan beni işte böyle teselli eder. Ayşe akıl erdirmek gayretiyle konuşanların yüzüne bakıyordu. Yavaşça inmişti ama gene de Nedime Hanım'ın dizleri arasında durmuş, beline dolanan kola yaslanmıştı. Nermin, gazetecilik eden Nedime Hanım için kocasına sormadığı bazı sorular hazırlamış olmalıydı. Bu sorular belki de halasıyla, kızı Sabriye ile konuşmalardan kalmıştı. Kocasının dışarı çıkmasından faydalandı. Gazete sizi yoruyor mu efendim? Tersine, kuvvet veriyor, övünüyorum, uyduruyorum sanmayın. Biraz da dinlendiriyor. Ben başka türlü düşünmüştüm. Erkek işi. Hele bizim memleketimizde. Bir sürü yabancı adam, hem de kaba insanlar. Önceleri ben de öyle sanıp biraz ürkmüştüm. Meğer yanılıyormuşuz. Bizim erkeklerimiz kadınlara karşı kasıntılı bir acıma duyuyorlar. Avrupalı erkekler bu yiğitliği ya büsbütün kaybetmişler ya da kaybetmek üzeredirler. Orada kadın çoktan beri erkeğin ekmek parasına ortak olmuş. Biz henüz efendilerimiz için böyle bir tehlike değiliz. Kasıntılı acıma mı? Sırnaşık deseniz daha doğru olmaz mı? Nedime Hanım belli belirsiz kaşlarını çattı. Sırnaşıklık başka bir mesele. Çarşafa, peçeye alışmışlar. Biz maskeliyken erkeklerimiz de bir maskeli balo yahut karnaval panayırı hayatı yaşıyorlar. Sırnaşıklık buradan geliyor. Bir kere açık yüzle karşılaştık mı, dünyada bizim erkeklerimizden daha terbiyeli, daha sıkılgan yaratıklar bulunmaz. Eğer yüzümüzü sadece beğendirmek için açmıyorsak. Kamil Bey büyük fincanlarla kahve yapmıştı. Tepsiyle içeri girince Nermin telaşla kalktı. Ne ayıp, özür dilerim, dalmışım, beni affedin. Rica ederim Nermin, siz güzel güzel konuşuyordunuz. Bir koşu yaptım işte. Alıştığınız gibi olmadıysa kusura bakmazsınız. Neden zahmet ettiniz? Bu kocaman hanımefendi Nedime halasına kahve pişirmeyi beceremiyor mu? Ben dün akşam babama balık pişirdim annemle beraber. Ne balığı? Balık. Adı yok mu? Balık işte. Her balığın ayrı adı olur. Bu dünyada bir sürü kız çocuğu var ama hepsinin adı Ayşe değil ki. Nedime Hanım kahveden bir yudum aldı. Pek güzel olmuş. Bizi hem mahcup ettiniz hem de borçlandırdınız. Pipo içmeme izin verirseniz ödeşiriz. Hay hay, bilirsiniz ki ben artık tütünden rahatsız olmuyorum. Kamil Bey piposunu acele doldurdu, dikkatle yaktı. Üst üste birkaç nefes çekti. Şimdi bu haliyle uzun boylu bir İngiliz'e benzemişti. Gülümseyerek Nermin'e baktı. Neredeydi bahsiniz? Bizim erkeklerimizin kadınlara karşı kibirli bir merhametleri varmış hanımefendi, böyle söylüyorlar. Kibirli merhamet, güzel buluş. Hem güzel hem doğru. Biz sahiden öyleyiz. Aramıza geldiniz, bakın ne kadar iyi oldu. Her şeyden önce bize bizi öğreteceksiniz. Edebiyatımız neden böyle yavan diye düşünürdüm. Meğer sebebi harem selamlık belasıymış. Sonra bizi yalnız gene bizi açıklamakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda adam ediyorsunuz, evet. Nedime Hanım sözü kesti. Estağfurullah, bakın sonra küserim Kamil Bey. Evet, törpülüyorsunuz bizi, yontuyorsunuz. Hep düşünürüm. Sizin yerinize söz gelimi İhsan'ın erkek kardeşi olsaydı bir kere beni hatırlamayı gerekli görmezlerdi. Hatırlasalar bile ben bu işi bu kadar ciddiye almazdım. Bir milletin kadınları erkeklerle aynı safta dövüşe girerlerse o milleti yenmek hiç mümkün mü? En ilkel insan topluluklarında bu böyleyken zamanla nasıl unutulmuş? Hep erkek budalalığı. Hangi memlekette erkekler kadın yardımını küçük görmüşlerse o memleket mahvolmuştur. Anadolu'da eskiden beri kadınla erkek tarlada beraber çalışır. Bu hale neden düştük? Millet deyince aklınıza hep bir avuç şehir kadını, bir tutam esnaf ve memur geliyor. Kamil Bey biraz durdu, piposunu baş parmağıyla bastırdı. Öyle ya, neden peki? Kadını esir gibi, köle gibi sopa altında çalıştırmak başka şey, ona insanlığın, eşitlik hakkını, cemiyet işlerinde erkekle aynı sırada uğraşma hakkını tanımak başka. Pleblerle patriçilerin bir araya gelmelerinden ilk zamanlar belki bazı ilerlemeler elde ediliyor. Büyük eserler kuruluyor ama bu toplum hiçbir zaman normal sayılmaz. Bizim Anadolu'da kadın orta çağın toprağa bağlı köylülerinden besbeter. Hayvan gibi satılan, aile kurmak bile fikri sorulmayan bir yaratığın sosyal hayatta o toplumu çürümeye götürmekten başka ne etkisi olabilir? Bir milletin yarı nüfusunun hayvan seviyesinde kalmaya zorlanmış olduğunu bir düşünün. Nermin'e bakıp kederle gülümsedi. Değil mi efendim? İspanya'daki köylü kadınlar da öyle. Hemen her yerde aynı şey. Bu böyle gelmiş, böyle gidecek galiba. Sanmam. İspanya'da hayatın her cephesinde vazife almış kadın yok mu? Okumuşlar, soylular. İşte tamam. İmkan bulunca kadın iş görüyor demek. Seferberlik sırasında çöpçü kadınlar vardı. Sokakları kadınlar süpürürlerdi. Çarşafsız falan, pantolonla. Onlar yaşlı kadınlarmış. Aşağı tabakadan. Olsun, aşağı tabakadan olanlar pantolon giyip çöpçülük edebildiler ya, orta tabakada memurluk, esnaflık edebilir. Üst tabakaya da müdürlük, mebusluk, hatta nazırlık düşüyor. Çok şükür. Hele bizim memlekette tabakalar arasındaki sınır henüz aşılmaz halde bulunmuyor. Öyleyse bir yeni devir başladı diyerek sevinebiliriz. Bu yeni devrin anlı şanlı kumandanlar, dahi politikacılar, hele başlangıcından sonuna kadar dünyanın saltanat tapusunu üstüne yürütmüş padişahlar, krallar tarafından değil de aşağı tabakadan çöpçü kadınlar marifetiyle açılmasını siz önemli bulmuyor musunuz? Kamil Bey pipolu elini keyifle havaya kaldırdı. Fevkalade. Siz bunları bizim büyük yazarlarımızla konuşurken neden söylemezsiniz kuzum? Böyle atıp tuttuğuma bakmayın. Orada kendimi gene de pek yalnız, pek korkak buluyorum. Burası ev. Sonra Nermin Hanım var. Nermin Hanım'ın bulunuşu bana cesaret veriyor. Ben mi efendim? Esefle söyleyeyim, Ben korkuyorum. Böyle şeylere hiç aklım ermiyor. Öyleyse bana cesaret veren bu küçük İspanyol olmalı. Nermin'in özür dileyip dışarı çıkmasından yararlanarak Ayşe'ye döndü. Konuştuklarımızdan bir şey anladın mı Endülüs güzeli? Hayır efendim. Sen bizim çöpçü kadınlarımızı gördün mü? Görmedim. Keşke biraz daha büyük olsaydın da görseydin. Şimdi söyle bakalım, babanı mı çok seviyorsun, anneni mi? Anne mi efendim? Büyüyünce ne olacaksın? Öğretmen olacağım. Sen hiç kadın öğretmen gördün mü? Hayır efendim. Okul gördün mü? Hayır. Öyleyse öğretmen olmak nereden aklına geldi? Babam söyledi efendim. Sonra Ayşe'nin gördüğü şeyler üzerinde konuşulmaya başlandı. Nedime Hanım teyze bahçede böcekler olup olmadığını sordu. Evet efendim, bahçede bol bol karınca vardı. Annesi bunların pek hamarat hayvanlar olduğunu söylemişti. Sahiden de öyleydi. Minnacık bir karınca kocaman bir otu dağ tepe sürükleyip yuvasına götürüyordu. Bir kere de düğünlerini görmüştü. Ayşe bunları asla öldürmediğini de söyledi. Neden? Günah. Çiçek koparmak. Annem izin verirse koparırım. Günah değil mi? Annem izin veriyor ya efendim. Sahi, unuttum. Ayşe annesinden izin almadan hiçbir şeye elini sürmezdi ki. Sonra babası da küser de ona resim kağıtları, güzel kalemler vermez. Duayı bir tamam ezberlediği gün babası ona ne verdi biliyor musunuz? Kocaman bir kalem verdi. Bir ucu mavi yazıyor, bir ucu kırmızı. Hangi dua bu? Yatarken okunuyor. Siz okumaz mısınız? Hangisi bakalım? Ayşe nazlanarak gözlerini yere eğdi. Koyu siyah saçlarında bir pırıltı kımıldanıyordu. Rugan pabuçlu sol ayağını cesaret almak istiyormuş gibi hafifçe sallayarak duasını tane tane okudu. Sevgili Allah'ım, Türk milletine güç ver, kurtulmasına yardım et. Nedime Hanım boğazına kaynar bir şey tıkanmış olarak kendilerini dinliyormuş gibi pipo içen Kamil Bey'e hızla döndü. Bu kocaman vücutlu fakat utangaç çocuk huylu adama teşekkür için kelime aradı. Sonra vazgeçip insanın gözlerine yaş dolduran bir sevinçle sesi biraz kalın, biraz titrek çocuğa sordu. Kim kurtarmaya uğraşıyor Türk milletini kızım? Bilmem efendim. Bey babana sormadın mı? Okulda öğrenirsin dedim. Sen İhsan amcanı biliyor musun? Hayır efendim. Seni bir gün ona götürürsem bu duayı okur musun? Şimdi mi? Hayır, gittiğimiz zaman orada. Okurum efendim. Kamil Bey duraklayarak sordu. Siz Allah'a inanır mısınız hanım yenge? Bu Allah'a inanıyorum. Ayşe'nin sevgili Allah'ım dediği şeye. Gülümserken alt dudağı titriyordu. Tabii kurtuluşa yardım etmesi şartıyla.